Ayrım 12.
Takside sigara içip içemeyeceğimi soruyorum burada. Genelde içilemeyeceğini, buna izin veren bir şoför beklememiz gerektiğini belirtiyor çok üzülerek. Sanki İngiliz taksilerinde sigarayı yasaklayan kendisiymiş gibi. Otele kadar sigara içmeden durabileceğimi söylüyorum. Sıradaki taksiye biniyoruz. Murat bize hem Türkçe hem İngilizce Londra el kitaplı, haritalı, şık bir dosya sunuyor. Otelimizin bulunduğu Marble Arch ve çevresi hakkında bilgi veriyor. Kendisinin tiyatro ile ilgisi yok. Bu Londra turnesini düzenleyen 476 oyuncularının sorumlusu Umut'un arkadaşı. Gönüllü olarak yazılmış rehberliğimize. Hafta sonları bir yerde tezgah açıp kolye molye satıyormuş. Derya ile derhal sıkı bir kolye muhabbetine girişiyorlar. Sigara içme arzum ayyuka çıktığı sırada Paris'teki Arc de Triomphe'un bir numara küçüğü dev bir mermer kemer kapı olan Marble Arch'ın 1851 yılında Buckingham Sarayı'ndan buraya getirildiği gereksiz yan bilgisini Murat'tan edinerek ve yanından geçerek ulaşıyoruz Bryanston Street'teki Mostyn Otel'e. Daha kapı girişinden otelimizin iddiasız bir otel olduğu belli. Turneyi düzenleyen 476 oyuncuları tutmuş bize oteli. Resepsiyona dayandık, acilci bir sigara yaktım. Derya'nın ve benim pasaportumu uzattım. Resepsiyondaki mis acelemiz yok, bizden önce gelmiş birilerine ağır ağır bir şeyler anlatıyor, bizimle ilgilenmiyor. Daha bizim gak guk etme sıramız gelmediği için mis acelemiz yok, bize hoş geldiniz falan da demiyor. Biz henüz hoş gelmemişiz gibi, sanki otele böyle bir üçlü ve bavulları girmemiş, resepsiyona dayanmamış gibi davranıyor. Otele hoş bulmak için sıramızı bekliyoruz. Ben sigarayı bitirirken konuştuğu insanlarla muhabbeti noktalıyor ve bize dönüyor. Murat duruma açıklık getiriyor. Rezervasyonumuz var, geldik. İşteyiz, biziz. Mis acelemiz yok, doldurmam için bir form uzatıyor. Pasaport numarası, İstanbul adresi, kolesterol düzeyi, sedimentasyon gibi gereksiz sorulardan yazılı oluyorum. Oteldeki ekstra harcamalarımız için kredi kartımı istiyor. İşlem tamamlanıyor, artık oda anahtarımıza kavuşmamıza çok az kaldı sanıyorken biz, mis acelemiz yok, Murat'la gene uzun bir tartışmaya giriyor. Murat kemküm açıklama getiriyor bize. Odanızda sigara içilemiyormuş. Nasıl ya? Neremizde içilebiliyormuş diye kükredim. Kendi odamda sigara içmeme kim ne karışabilir? Yanlış anladığımı sanarak Murat'a sordum. Odanın içinden mi söz ediyor? Evet. Odada orada sigara içip içmediğimizi denetleyen bir görevli yok inşallah. Bulunduğunuz katta sigara içilmiyormuş. Çok sinirlenerek yüksek perdeden hassiktir diye bağırmışım. Bağırma değil aslında fakat benim bağırma tonumu bilmeyen mülayim insanlar için bağırmaya tekabül ediyor. Murat'a bu otelde kalamayacağımızı derhal başka bir otel bulmasını söyledim. Tam bu otelin karşısında önünde silindir şapkalı bir otel generalinin beklediği façası düzgün bir otel var zaten. Derya hemen karşıdaki otele bakalım dedi. Murat kızardı bozardı. Sürekli kızarıp bozarıyor zaten. Terbiyeli bir genç, bize sevgi ve saygıyla dolu. Mis acelemiz yokla bir şeyler daha konuştu. Sonunda bir gecelik sigara içmeden durmamız ve yarın aferin alarak sigara içilebilen bir odaya alınmamız konusunda anlaştıklarını belirtti. Siktirsinler, bu gece bavulu aç, odaya yayıl, yarın uyan bavul topla. Ayrıca bugünün için sigara içmiyorum. Üstelik ben pipo içmeyi düşünüyorum. Yani sigara içiminden çok daha yoğun duman söz konusu. Mis acelemiz yok ha, Mostyn Otel'de kalamayacağımızı belirten Murat, telefonla başka otel araştırmalarına koyuldu. Bize bu oteli bulan ajansla görüşmesi gerekiyormuş. O sırada benim yüksek perdeden, hassiktir, siktirsinler gibi candan çıkışlarımı duyup, benim ben olduğumdan emin olarak bir genç kadın bize yanaştı. Merhaba dedi. Dikkatlice baktım gözüne. Bir İngilizle evlenerek Forsyth soyadını alıp buraya yerleşen devlet tiyatrosundan oyuncu arkadaşımız Füsun. Geleceğimizi bilerek bizi bekliyormuş lobide. Gözü uzağa iyi görmüyor, geldiğimizde tanımamış, kuvvetli hassiktiri duyunca Ha, Ferhan geldi diye düşünmüş. Onunla oturduk lobide, filtre kahve söyledik. Daha kahveler gelemeden Murat oda işinin hallolduğunu, bize 15 dakika içinde sigara içilen bir oda hazırlanacağı müjdesini verdi. Huzura erdik. Kahvelerimizi içtik, biraz lafladık. Odamızın hazır olduğu bildirildi. Beyaz plastik iskambil kağıdı kılıklı oda anahtarlarımız geldi. Very Bellboy bavullara yöneldi. Biz Füsun'la birlikte odaya çıktık. Murat lobide kaldı. Asansör otel hakkında hemen bir ön fikir veriyor. Üçüncü kat düğmesine basıyoruz. Hiçbir tepki göstermiyor asansör. Hiçbir ışık yanmıyor. Kapı kapanmıyor. Acaba başka ne yapmamız gerek diye düşünürken birdenbire kapanıyor asansörün kapısı. Bir geç algılama söz konusu. Katımıza ulaşıyoruz. Oda kapısını açmakla yükümlü beyaz iskambil kağıdını deliğe sokuyoruz. Yanması gereken yeşil ışık yanmıyor, kırmızı da yanmıyor. Yanlış odaya mı geldik, anahtarı ters mi soktuk gibi derlenirken pıt diye yanıyor yeşil ışık. Oda kapısının algılama süresi asansörünkünden hızlı değil. Nihayet ulaşıyoruz sigara içilebilecek odanın içine. Bir büyük yatak, bir de tek kişilik yatak var odada. Yatak örtüleri ve perdeler kasvet grisiyle kuş boku sarısı, tavan alçak değil, ne mini bar, ne çay kahve düzeni, ne su ısıtıcı var, hanzo ve alçak bir küçük masanın sağına soluna iki viran koltuk konulmuş. Koltukların da aynı kasvet gri ve kuş boku sarısı kumaşla kaplanmış olması daha da iç karartıyor. Odanın atmosferi Bulgaristan'dayız efendim. Oda zaten aydınlık değil, biricik penceremiz West Side Story filminin Maria şarkısının söylendiği yangın merdivenleriyle bezenmiş bir aydınlığa bakıyor. Odadaki Toshiba televizyon yerde dipte bir köşede duruyor. Nereye kıç koyup izlenebilirliği belli değil. Derya cep telefonunu şarj etmenin derdiyle prize yanaşıyor. Priz o bizim bildiğimiz yuvarlak deliklilerden değil, Amerika'da da gözlenen iki teneke parçasının girebileceği ince uzun deliklilerden. Güzel, banyosu da içinde dedi Füsun. Nasıl ya? Banyosu başka birinin odasında olacak değil ya. Kimi zaman koridorda ortak banyo oluyor. Olur mu be? O senin dediğin 5. sınıf yazlık pansiyonda gözümlenir. Galatasaraylı abimiz olduğu öğrenilmiş Büyükelçi Özdem Samberk aranarak sekreteri hanıma oyuna davetli oldukları bildirildi. Murat, düzenleyici Umut'un lobiye ulaştığını bildirdi telefonla. Aşağıya indik. Umut'un yanında Murat'ın kız arkadaşı olduğu ileride anlaşılacak olan Çiğdem var. Birlikte oturduk lobide. Oyuna ilgi büyükmüş, biletler bitmek üzereymiş. 2 gün sonra Felek Bir Gün Salakken 126. oyunu oynayacağım Hackney Empire isimli tiyatro, meğer Charles Chaplin'in ilk kez sahneye çıktığı çok eski bir yer. 1100 kişilik bir salon. Heyecanlandım. Akşam birlikte Londra Mim Festivali'nde bir oyun göreceğimiz anlaşıldı. Onlar gittiler. Derya ile biz attık kendimizi Oxford Street'e. Kimsenin bizi tanımamasının huzuruyla keskin soğuğa rağmen epey yürüdük, Oxford Circus'a geldik. Oralarda bir ara sokakta şirin bir İtalyan lokantası bulduk. Oraya daldık, bir şeyler yedik, güzel bir beyaz İtalyan şarabı içtik, kimi küçük alışverişler yaparak otele geri döndük. 19'da Murat ve Çiğdem arabalarıyla bizi otelden aldılar. Oyunu izleyeceğimiz Purcell Room denilen yere geldik. Çok geniş fuayede oturduk. Füsun Forsyth, Seher Kayıkçı, ev arkadaşı adı altında bize tanıştırdığı kısa sakallı gözlüklü çocuk ve 476 Players'dan Betül bize katıldılar. İzleyicinin salona 5 dakika kala alınacağı anons edildi ve tam 5 dakika kala salonun kapısı açıldı. 250 kişilik küçük bir amfiteyatro. Yerimizi aldık. Sahnede pembe boyanmış küçük bir kulübe var. Sağ tarafta bir kapısı, solda ve izleyiciye dönük yüzünde birer adet dört gözlü küçük penceresi bulunuyor. Oyun başlıyor. Playback müzik duyuldu. Loş ışıkta uzun pardösülü şapkalı bir adam geldi, kulübenin kapısını açtı, içeri girdi. Evin içinden gürültüler geliyor, içeride bir olay var, gürültüler diniyor ve evden sırayla 3 tane kız çıkarak oyunun kimi aksesuarlarını izleyiciye gösteriyorlar. İçeri su taşıyorlar, bir faaliyet gözleniyor. Kızlardan biri hastalanıyor, hastaneye gidiyor. Daha sonra kulübenin içinde bir kavga oluyor, birinin testereyle kesildiği anlaşılıyor. Sonunda kulübenin kapısı açılıyor, küçük naylon torbalara koyulmuş, dikkat çekmesin diye üstüne kocaman harflerle örneğin pırasa, tahta parçası gibi kimi isimler yazılmış ceset parçaları, ön plandaki çöp sepetine kızlar tarafından bir telaş getirilip bir bir atılıyor. Sıkı sıkı kapatılıyor çöp tenekesinin kapağı. Yeniden kulübeye kapanıyor kızlar ve kulübe içeriden testereyle pasta gibi kesiliyor, iki yana tekerlekli olarak açılıyor, evin içi ortaya çıkıyor. O ana kadar içeride yaptıklarını bir anlamda yeniden oynuyorlar. Biz duyduğumuz gürültü ve seslerin ne olduğunu o zaman anlıyoruz. Ortada bir adam yok. Testereyle kesilen tahta parçaları var. Sonunda üç kız selam veriyorlar. Meğer bizim içeride bir adam var sanmamızı sağlamışlar. Adam madam yok. Green Byrne, Christine Entwistle ve John Pearson isimli üç genç oyuncu oldukça iyi oynadılar. Süre bir saati çok az aşkın. Diyalog az ama var. Oldukça ilginç ve ustaca sahneye konmuş, müthiş zeki buluşlar içeren bir iş. Topluluğun adı The Scarlet Theater. İngiltere'nin Fransızları diye tanınıyorlarmış. Bu oyunu sonbaharda Edinburgh Festivali'nde oynamışlar ve epey beğeni toplamışlar. Metin doğaçlama çalışmaları sonucu Cindy Osbin tarafından yazılmış. İki yönetmen ismi var, ikisinin de ön adı Alice, soyadları Purcell ve Power. Odamızda tuvalet sifonu geç algılama konusunda asansörden de kapı kilidinden de nazlı. Sifonu çektikten sonra 30 saniye kadar elini öyle tutmazsan herhangi bir hüşürtüde bulunmuyor aygıt, için için su sızdırıyor. Çok sonraları, yani artık sen umudu kesince gerçekleşiyor höngürt höşürt su boşalması. Sifondaki sudan sesler sabaha dek sürüyor. Kahvaltının saat 10 AM'e kadar aşağıda edilmesi gerektiği bildirilmişti. 9'da uyandık. Telefonla İstanbul'u aradık. Çocuklarımızla konuştuk. Kar yağıyormuş İstanbul'da. Kızlar ne zaman döneceğimizin derdindeler. Daduş kaç gün kaldı diye soruyor. Kızım daha dün geldik buraya. 8 gün var dönmemize. 9 bitti 8 kaldı yani diyor. Banyonun beyaz yağlı boya penceresinde boyalar kakmış, kakmakla kalmamış, çekmiş gitmiş boyalar. Buraların epeydir boyanmadığı gözleniyor. Duş dandik ve benim boyuma göre alçak. Hafif diz kırarak sabah duşumu alıyorum. Kahvaltı aşağıda açık büfe biçiminde cereyan ediyor. Baconlar, sosisler, yağda yumurtalar, kızarmış mantarlar var. Benim yiyebileceğim bir şey yok. Pankreas nefret eder böyle şeylerden. İki dilim peynir, iki dilim ekmek, bir katı yumurtayla geçiştirdim kahvaltıyı. Kahvaltıdan sonra Derya Füsun'la alışverişe çıktı. Ben dün verilmiş bir söz üzerine benimle söyleşi yapmak isteyen Hürriyet gazetesi muhabirini beklemeye koyuldum. Odada radyo ve kimi tuşlar var ama çalışmıyor. Denizli'de keskin otel gibi. Gazeteciyi saat 11 AM'de getireceğini söyleyen Umut telefon ediyor. Bir irtibatsızlık olduğunu, saat 12 AM'de gelebileceklerini bildiriyor. Daha sonra bir telefon daha edip randevuyu bir saat daha erteliyor. Bu durum beni insana intihar duygusunu aşılayan odaya mıhlıyor. Allah'tan tip olarak pek intihar tipi değilim. Geldikiz ki saat 11 AM'de başlayıp en çok bir saat sürmesi düşünülen söyleşinin 2 saat ertelenmesi o işe ayrılan süreyi 4 saate çıkarıyor. Büyükelçilik sekreteri Renan Hanım telefon ediyor. Büyükelçinin oyuna gelemeyeceğini ve fakat bizi yarın akşam evinde bir resepsiyona davet ettiğini belirtiyor. Umut'a kalırsa zaten büyükelçinin oyuna gelmesi söz konusu değil. Çünkü oyunu izlemeye gelecek Hackney'de oturan Kürt ağırlıklı Türkler, burada yıllardır Türkiye'ye karşı gürültü koparanlar. Siyasal olarak büyükelçinin oraya gelmesi yakışık almayacak. Bu yüzden onu davet etmemiş Umut. Biz etmişiz. O da bizi evine davet etmek inceliğini gösteriyor. Nihayet lobiden telefon geldi, indim. Hürriyet gazetesinden El Bloc Not de Pies Hanım, Foto Oruçluyum abi ve Umut beni bekliyorlardı. 18 yıldır burada yaşayan El Bloc Not de Pies Hanım benden bilgiler aldı. Genel ve anlamsız bir görüşme oldu. Ben ona beni anlattım. Görüştüğümüzün kim bilir ne kadarını notladı, ne kadarını blokladı. Foto Oruçluyum abi bir iki fotoğraf çekti. Sonra birlikte çıktık, Umut'un arabasıyla Soho'ya geldik. El Bloc Not de Pies Hanım'ı gazete bürosuna bıraktık. Biz üçümüz Covent Garden'a geldik, Derya ile sözleştiğimiz pub'da buluştuk. Umut bizi bırakarak gitti. Foto Oruçluyum abi ile çıktık, tiyatro müzesi ve akşam gideceğimiz Theatre Royal Drury Lane'in önünde fotoğraflar çektirdik. Görevini tamamlayan Foto Oruçluyum abi de gitti. Derya ile tiyatro müzesine daldık, çok etkilendik, imrendik. Tiyatromuzda böyle şeyler yapmak için yerimiz olmamasından yakındık. Sonra da düşündük ki Türkiye'de tiyatro bir hobi, İngiltere'de bir sanayi kolu. İngiltere'de yıllık tiyatro izleyen sayısı yıllık futbol izleyicisiyle eşitmiş. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir durum yok. Her yerde futbol tiyatroyu acı acı geçiriyor. Kimi pub'larda şarap içtik, çay içtik. Hava soğuk, çok dolanılamıyor. Soğuktan mı neden bilmem sürekli çişim geliyor. Duvar dibine yapılamayacağına göre derhal bir pub'a girilip çiş yapılıp bir şey içiliyor. O pub'da içilen insan bedeninde çişe dönüşünce ki çabucak dönüşüyor, derhal bir başka pub'a girilerek çiş ediliyor ve daha sonra başka bir pub'da çişe dönüştürülecek olan sıvı içiliyor. Böylece tiyatro saatini ettik. 25 Nisan 1662'de perdesini açmış, dünyanın en eski tiyatrosu unvanını koruyan Theatre Royal Drury Lane'in önünde, biletlerimiz elinde bizi bekleyen 476 Players'dan Betül'le buluştuk. Girdik ki tiyatronun içine, 334 yıl önceki bir saray gibi duruyor karşımızda. Yangınlar geçirmiş, birçok kez onarılmış ama hala eskisi gibi. İşte bu ve fotokopisi şeyler çok heyecanlandırıyor beni. 8 PM'de başlayan oyun 1989'da premier yapmış, o zamandan beri kapalı gişe oynayan Miss Saigon. Vietnam sendromu üstüne bir melodram. Teknik ürkütücü. Dekor parçaları uzaktan kumandayla kendi kendine gidip geliyor, bilgisayarda programlanmış spotlar yeri gelince raylar üzerinde kayıyor, dönüp açısını buluyor. Sahne derinliği ben diyeyim 40 metre, sen de 30 metre. Dibi yok sahnenin. Dekor parçaları çok uzaklardan vışt diye kayarak geliyor. Uzaktan arabalar geliyor, önümüzde fren yapıp duruyor. Sahneye helikopter iniyor. Oyuncu kadrosu 40 kişi, Filipinli ve Manilalı oyuncular çoğunlukta, zenciler var. Dev bir Ho Chi Minh heykeli, birebir büyüklükte elektrik direkleri, sinemasal kalabalık sahneler oldukça etkileyici. En etkileyicisi Filipinli çıplak kızlar, ben dürbünle uzman jinekolog olarak daha çok onları inceledim. Oyun bittiğinde önümdeki İngiliz ağladı. Bunda ağlanacak bir şey yok, salak İngiliz. Hiç muhterem nurlu Ayşecikli Türk filmi görmediği için uçara kaçara ağlıyor işte. Oyun çıkışı bizi almakla görevli şoförümüz Murat ve kız arkadaşı olduğu artık belirginlik kazanan Çiğdem geliyorlar. Betül gene İngiliz gecesinin içinde sessizce kaybolarak ayrılıyor bizden. Dördümüz Soho'da Café Rouge isimli bir Frank lokantasında yemek yedik ve hemen oradaki çok ünlü olduğunu öğrendiğimiz Ronnie Scott's Jazz Kulübü'ne gittik. Bu kulüp cazcılar için bir mertebeymiş. Buraya çıkan cazcı artık ünlü oluyormuş. Herkes çıkamıyormuş. Bizzat kendisi de cazcı olan Ronnie Scott abinin kulübünde. İçeride iki ayrı grup dinledik. İkisi de iyiydi. Sanırım yakında ünlü olacaklar. Biz de "Yahu biz onları Ronnie'nin orada dinledik. Daha meşhur falan değillerdi." diyerek havamızı atacağız. Oradan çıkışta bizi otelimize bıraktılar. İnsana sürekli intihar duygusu aşılayan 323 no'lu sigara içilebilir odamıza ulaştık. Kapı bizi tanıdı, kartı kabul etti usul usul. İntiharı hiç aklımıza getirmeden yattık. Sabah alarm sesiyle fırladık yataktan. Yangın alarmı gibi bir durum. Odamızın iç kapısında İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak yangın alarm bilgisi var. Alarmı duyduğunuzda derhal oteli terk edin ve karşı kaldırımda Mount Royal Hotel'in önünde toplanın, otel müdürü sizi sayacak diyen bir emir bu. Deli gibi pencereye koştum. West Side Story'nin yangın merdivenlerine baktım, kimse yok. İnsan beyni en olmadık zamanlarda en olmadık şeyler düşünebiliyor. Örneğin bir bilgisayar böyle bir hıyarlık yapmaz. Yangın alarmı çalmayı sürdürüyor. Ben merdivenlere baka kalmışım. O filmin yalnızca Maria şarkısını çekmek üzere ta Amerika'dan buraya gelinmesinin saçmalığını düşünüyorum. Amerika'da da bulunabilirdi böyle bir yangın merdiveni. Çünkü filmin o sahnesinin burada çekildiği kesin. Yangın alarmı sustu. Otelde hiçbir koşturma yok. Yeniden yattık. 3 saat sonra yeniden uyandığımızda yangın henüz bizim odaya ulaşmamıştı. Bugün büyük kızımızın doğum günü, 6 yaşını bitirdi. Telefonla konuştuk, kutladık. Bu doğum gününde yanında olamadığımız için bizi bağışlamasını istedik. Birazdan eve sürpriz çiçeğimiz gidecek. Gidince ayrı bir partiyle kutlayacağız 7. yaşına basışını. Kızımız bunu yaşından beklenmeyen bir olgunlukla karşıladı. Kuaglinos isimli havalı lokantada Ahmet Çapa ve Phuket Adası'ndan Phuket Hanım'la birlikte çok keyifli bir öğlen yemeği yedik. Ahmet, biz buraları biliriz abicim doğal tavrıyla çok şık bir biçimde ağırladı bizi. Gerçekten biliyor buraların raconunu çünkü Türkiye'den çok İngiltere'de yaşıyor. Onun bilmediği kimi Türkçe şeyler. Yemekten sonra biraz birlikte yürüdük, sonra ayrıldık. Biz alışveriş yaparak otele döndük. Murat oyunda kullanılacak sazı getirdi, denedik. Fena değil, bir la teli eksik ama başıma böyle şeyler geleceğini bildiğim için derhal çantamın zula gözünden tel çıkarıp takıyorum saza. İkinci la teline kavuşunca daha da güzelleşiyor sazın sesi. Sayın sazı otelde bırakıyoruz, Murat bizi büyükelçinin malikanesine götürüyor. Galatasaraylı abimiz büyükelçi Özdem Sandberg'in resepsiyonuna duhul oluyoruz. Zülfü ve Aylin Livaneli, ressam Yalçın Gökçebağ ve yıllardır Londra'da yaşadığı için bizleri tanımayarak İngiliz sanıp how do you do diyerek muhabbete girişen kimi süslü Türk hanımlarla görüşüyoruz. Türk hayranı kimi İngiliz bay ve bayanlarla tanıştırılıyoruz. O niye olunur onu da çok anlamış değilim. Bir İngiliz neyine hayran olur Türk'ün? Sanki Osmanlı İmparatorluğu dönemindeymişiz duygusuna kapıldığım bu resepsiyonda çok kalamayarak Özdem Sandberg ve hoş zarif eşinden özür dileyip bir taksiyle Royal Albert Hall denilen 5500 kişilik muhteşem tiyatroya geldik. Büyük bir dairenin çevresini dolaşan koridorlardan oluşuyor tiyatro. Koridorun her noktasında salona giren kapılar var, 4 kat localar, hoş ve görkemli bir yer. İçerisi tıklım tıklım dolu. Kebekli bir grup olan Cirque du Soleil'in gösterisini izledik. Bale estetiği içinde cambazlık ve akrobasi gösterileri. Ağzıyla yaptığı her hareket için özgün bir ses çıkaran, giderek böyle bir dil oluşturan çağdaş bir soytarı, canlı orkestranın çaldığı özgün müzikten oluşan etkileyici bir sirk gösterisi. Zaman zaman Magic Circus'ı hatırlatıyor. Oyundan çıkınca biraz yürüdük fakat Londra'nın kakırdatıcı ayazı dayanılacak gibi değil, ortalıkta taksi yok, bir pub'a sığındık. Birer şarap içtik, ısındık, yeniden kahramanca çıktık ayaza. Biraz daha yürüyerek bir taksiye ulaştık, taksi bizi Mostyn Hotel'e kavuşturdu.